Analık. Ağustos ayının son günlerinden bir sabahtı. Penceremin önünde oturarak bahçeyi gözlüyordum. Güneş ilk tutkunun yitirdiği ateş ve coşkudan kalan bir sıcaklıkla yüzümü okşuyor, beni selamlıyordu. Yapraklarının uçları sararmaya başlayan ağaçlar yarı üzgün, yarı neşeli birbirlerine bakışıyorlardı. Sanki malları zorla ellerinden alınmış insanların üzüntüsü okunuyordu yüzlerinde. Dillerde, gönüllerde, bazen göğüs üzerlerinde dolaşmaya alışık olan çiçekler kendilerini üzüntüye kaptırmış gibiydiler. Bizim bahçede yoktu ama komşunun bahçesindeki ayva ve armut ağaçlarının gururlu duruşlarını görür gibi oluyordum. Böylece bazı ağaçlarda yaptıkları yıllık görevin sevinci okunuyordu. Ağaçlarla olan söyleşim bilmem ne denli sürdü. Konutun kenarından havlayarak geçen bir köpeğin sesiyle kendime geldim. Koca gözlü, uzun kuyruklu, oldukça iri yapılı bir hayvandı bu. Kızıl kahverengi derisinin her tarafı oynuyor, eşit adımlarla ilerliyordu. Bahçenin sağında sabah güneşinde üç yavrusuyla oynaşan bir de kedi bulunuyordu. Yabancı bir köpeğin yakınından geçişi onu tasalandırmıştı. Tırnaklarını açıp gözlerini irileştirerek mırlamaya başladı. Köpek başını bile çevirmeden "Seninle alışverişim yok." der gibi aldırmadan gelip geçti. Yavrularının yanına yeniden uzanan ana kedi erince ulaşmıştı gayrı. Sevecenlik dolu bakışlarla onları yeniden yalamaya başladı. Geçen gün bu kedinin yavrularını enselerinden yakalayarak başka bir yere taşıdığına tanık olmuştum. Nedenini komşuya sorduğumda "Yaramaz Oktay yavrularını tedirgin etmiş," dedi. İçimden analık diye geçirdim. Az sonra pencerenin altına birçok civcivli iri bir tavuk geldi. Yavrular kıyıda köşede ne bulurlarsa yiyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Oldukça büyümüşlerdi ama anneleri neden bu kadar onlara karşı ilgisizdi? Gözlerimi onlardan ayıramıyordu. Ne cici şeylerdi Tanrım. Buna karşın anneleri dikkatimi çekti. Daha düne kadar bir lokmayı, bir taneyi onlara yedirmeye çalışır, gıt gıt diyerek ağzına aldığı buğday tanesini yere bırakır, böylece onların yemesini isterdi. Şimdi ise yanına giden yavrularının başına bir gaga vurarak onları sanki kovuyor, kendi kendine gıy gıy diyerek türkü çağırıyordu. Sanki onlara "Artık yeter, başınızın çaresine bakın," demek istiyordu. Aşağıdaki pencereden annemin "Seni hayırsız seni, artık yumurtaya geldin değil mi?" diye söylendiğini işittim. Gözlerim yeniden kedi yavrularına kaydı. Yarın onların da bir ciğer parçası için birbirlerini tırmalayacaklarını düşündüm. İçimi sarmaya başlayan bu acı, düşünceyle değerini kaybetti. İnsanlar içinde de böyleleri yok muydu sanki? Yavrularını köşe başlarına bırakan çocuk, sevgi ve sevecenlik nedir bilmeyen analar az mıydı? Bıktım, bıktım bu çocuklarından. Ayağımın bağı oluyor diyen dul kadınlar, yuvalarını başka bir yerde arayan evli kadınlar az mıydı? Soylu duygulardan ve sevgiden uzak olan zavallı annelerin hayvanlar kadar bile görevlerini yapmadıklarını acı acı düşündüm durdum. Zaman epey geçmiş olacak ki aşağıdan annemin yumuşak bir sesle "Hadi oğlum yemek hazır," dediğini duydum. Son olarak penceremden baktığımda kedilerin gitmiş, tavuğun da görevini yapmış insanların kaygısızlığı içinde yalnız başına kümese doğru ilerlediğini gördüm. Vatan ve Ana. 4 gün 4 gece sürmüştü yol. Uzun bir tren yolculuğuydu bu. Lokomotifin bacasından çıkan kara dumanlar kompartımanın camını epey islendirmiş, yağan yağmur tanecikleri yol yol izler bırakmıştı. Yerinde bir türlü oturamıyordu Osman. Bu son duraktı onun için. Yüreklere acı ve sevinç veren uzun ıslığıyla yavaş yavaş ağırlaşıyordu tren. Osman yine ayağa kalkarak camdan baktı. Dudaklarında bir gülüş belirmişti. Uzakta bir resim gibi duran kasabasını görmüştü. "Hele şükür geldim," dedi. Bu sözü duyan yolcular "Gözün aydın, geçmiş olsun," dediler. İvedilikle kaputunu giyerek bavulunu eline aldı. Yol arkadaşlarıyla ayrı ayrı tokalaştı. Sonra hep birden "Hoşça kalın" diyerek vagonun kapısına doğru yürüdü. Tek sıra olmuşlardı yolcular. Ellerinde bavullar, sepetler vardı hepsinin. Bir iki kadının kucağında küçük bebekler vardı. Tombul bir bebeğe gözleri takılı kaldı. vagonun merdiveninden inerken bir yaşlı kadına yardım etmişti. Sağ ol yavrum demişti kadın. Ama Osman'ın içi sızlamıştı. Yüreğinde bir burkulma duymuştu. Ağlayacak gibi olmuştu neredeyse. Bağırmalar, çağırmalar arasında dolmuşa bindi. 5 dakika sonra kasabaya indi. Tanıdık bir kişiye rastlamadı. Karşılaşmak da istemiyordu. Bavulundaki hediyeleri ek olarak ekmek, şeker, üzüm, leblebi gibi şeyler aldı bakkaldan. Akşama doğru bir dolmuş olabilirdi köye doğru. Ne gereği var diye düşündü. Aslında kimseye görünmeden yalnız gitmek istiyordu köye. 4 kilometrelik bir yol. Yarım saatten fazla sürmezdi onun için. Kasabadan kaçarcasına ivedi adımlarla köyün yolunu tuttu. Kimsenin haberi yoktu onun geleceğinden. Askerliğinin bitip tezkereyi almasına daha bir ay vardı. Gelen mektupları komutanlarına gösterdiğinde kendisine hemen izin vermişler. Biz tezkerini köye göndeririz demişlerdi. Bir kez sevdirmişti kendisini Osman komutanlarına. Doğu illerimizde jandarma eri olarak askerlik görevini yapmıştı. Eşkıyalar, haydutlar, kaçakçılar, hırsızlar peşinde bir hayli yararlık göstermişti. Canını esirgememişti bu görevden. Bu gücü kanından, soyundan almıştı Osman. Yıllar yılı kucağına fısıldamıştı anacığı. Kulaklarında çınlıyordu şimdi anacığının sözleri. İki gözüm yavrum, mert ol, şehit babanın ruhu sevinsin. O senin için koçumu yiğit yapacağım, aslan yapacağım, o köyün efendisi olacak demişti diyordu. Askere alınıncaya kadar durmadan babasından söz etmişti anacığı ona. Onunla avunmuştu. Geçen yaz izinli geldiğinde kollarını boynuna dolamış. Yavrum, seni bir daha göremeyeceğim sanmıştım demişti. Söğütlerin altına oturmuşlar, dakikalarca dertleşmişlerdi. O yazmasının ucuyla gözyaşlarını silerek anlatmış, anlatmıştı. Tosunum benim, baban da senin gibi yağız bir delikanlıydı. Severek evlenmiştim onunla. Ne yazık ki evliliğimiz 4 yıl sürebildi. Ayrılırken Tosunuma iyi bak, önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum demişti. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.